SBS Türkçe'ylesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
Dünyanın çeşitli ülkelerinden birçok kişi COVID-19 salgını nedeniyle hem Avustralya'da hem Türkiye'de hem de tüm dünyada başlayan karantinalar nedeniyle bulundukları ülkelerde mahsur kaldılar. Türkiye'den buraya bir yakınını ziyaret amacıyla ya da iş için gelen veya üniversitede okuduğu için burada bulunan Türk öğrenciler karantina uygulamaları nedeniyle zor durumlarda kaldı ve bizler de bu konularda yapılan girişimleri haber olarak sizlere aktardık. Peki ama buradan gidip Türkiye'de bu karantinaya yakalanan toplum bireylerimiz ne durumda? İşte onlardan birisi olan ve Perth'te yaşayan ama salgın ve salgınla başlayan karantinaya Türkiye'de Antalya'da yakalanan Feray Ölmez'le görüşeceğiz. Feray Hanım merhaba.
Merhabalar Nilgün Hanım. Öncelikle teşekkür ederim beni bu söyleşiye davet ettiğiniz için.
Girişte de söyledim, burada karantina nedeniyle mahsur kalan Türk öğrenciler, çalışanlar veya turistler için Avustralya Türk toplumu bazı girişimlerde bulundu. Çünkü bu kişiler Avustralya vatandaşı olmadıkları için zor durumda kaldılar ve toplum da onları yalnız bırakmadı. Peki sizin durumunuz nedir Türkiye'de? Memleketimiz bile olsa benzer zorluklar yaşadınız mı Feray Hanım?
Benim sizin de bahsettiğiniz gibi COVID-19 karantinasına yakalanma sürecim Antalya'da oldu. Zaten Avustralya'dan geldiğimde 22 Şubat gibiydi. Mart başlarında da bu COVID ilan edildi, pandemi ilan edildi. Ben burada yaşadım bütün bu süreci. Bu süreçte Türkiye'de zorluklar yaşadım mı? Yok, aslında pek zorluk yaşamadım ama içimden hep şu soruları geçirdim. Acaba hangi tarafta olsaydım daha iyi olurdu'yu kendime zaman zaman sordum. İyi mi yoksa maalesef mi soruları arasında zaman zaman bocaladım. Biliyorum Avustralya'da olsaydım kendimi daha güvende hissedecektim. Ama Antalya'da memlekette olmanın da şöyle tarif edilemeyen, kelimelere sığmayan bir tarafı var. Yani bu sanki memlekette olmanın huzuru mu diyelim. Avustralya kadar koronayı iyi yönetemese de Türkiye birçok Avrupa ülkelerine göre ben koronayı iyi yönettiğini düşünüyorum. Hatta Sağlık Bakanı'nın bu konuda gerçekten bir çaba sarf ettiğine inanıyorum. İlk başlarda biz de yurt dışındaki vatandaşlarımız gibi duruma çok inanmadık açıkçası. Gerçek rakamların bizden saklandığını düşündük ya da topluma bilinçli olarak yansıtılmadığını düşündük. Fakat daha sonralarda gelişen bu filyasyon yöntemiyle takip dediler, bir süreç yaşandı. İlerleyen zamanlarda rakamları her gün takip ettikçe, gördükçe aslında olayı gayet başarılı yürüttüklerine şu an daha çok inanmış durumdayım. Belki insanları çok bir paniğe sevk etmek istemediler. O da ayrı bir konu. Belki onda da haklı olabilirler. Çok fazla üzerine yorum yapmak istemiyorum. Fakat ben olayı %90 başarılı buluyorum kendi adıma.
Feray Hanım, sizin Instagram'da Göçmen Kadınlar sayfasında bayramda yaptığınız paylaşım dikkatimi çekmişti benim. Yazınıza "Me, myself and I birbirimizin bayramını kutladık bu sabah" diye yazmıştınız. O yazınızdan bize biraz bahsetmenizi isteyeceğim. Çünkü oysa bilirsiniz biz gurbetçiler memlekette bayram kutlamaya can atarız aslında. Bu uzak diyarlarda bayramı geçirmek özellikle yakınları burada olmayanlar için hüzünlü olur ama siz memlekette olmanıza rağmen hüzünlü bir bayram geçirmişsiniz. Bu yaman bir çelişki aslında, değil mi?
Evet, tam da beklediğim soruydu. Sağ olsun o yazdığım yazıdan sonra inanılmaz güzel böyle sarıp sarmalayan, destekleyen mesajlar aldım göçmen kadınlarımızdan. Gerçekten o 4 günümü geçirmekte çok çok faydalı oldular. Bu gerçekten dediğiniz gibi ciddi bir çelişki oldu ama açıklanması da çok kolay değil. Kendimi nasıl ifade edeceğimi şu anda düşünüyorum. yurt dışında yaşadığım zaman bayramı hani bir beklenti oluyor. Nasılsa yurt dışındasın. Zaten o buranın bayramı değil ya da birçoğumuzun işi gücü oluyor. Shopping center'da bir shopunuz varsa gidiyorsunuz ya da hayat devam ediyor bir şekilde. Ama bayrama tam da böyle Türkiye'de yakalanınca, bir de önceden kurduğunuz bir hayaller, planlar, programlar varsa, işte Londra'dan kızım gelecek, Dubai'den kızım gelecek, burada bayramda birlikte olacağız, bayram kutlayacağız gibi bir hayalin arkasından 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sonrasında tahmin edersiniz ki birçok insanlar aileleriyle birlikte kaldılar. Yanında annesi, babası, çoluğu, çocuğu olanlar. Ben maalesef o bayramda tek başıma evde tek geçirmek zorunda kaldım. O sabah uyandığımda garip, tarifsiz bir hüzün vardı içimde. Biraz salona girdim, biraz balkona gittim derken mutfağa gittim. Kendime bir kahve yaptım, oturdum. Daha ilk yudumda gözlerim bir tuhaf şekilde doldu. Sonra yazılanlar bildiğiniz üzere yüreğimden kalemime dökülenler oldu. Bu çelişkiyi anlatamıyorum. Anlatılamaması da bir çelişki galiba. Çelişki üzerine çelişki oldu.
Peki Feray Hanım, Perth'e ne zaman dönmeyi umuyorsunuz? Aslında dönen Avustralya vatandaşları olduğunu biliyoruz ama yol uzun olduğu için hastalığa kapılma olasılığı da artıyor. Siz nasıl döneceksiniz? Var mı kafanızda bir plan?
Nilgün Hanım, şu anda Perth'e zaten henüz açılmadı uçuşlar. Açılması da zaten sanıyorum ki Eylül-Ekim'i bulacak. Bu arada daha önce sorduğunuzda bahsettiğim gibi biz kızlarımla henüz buluşamadık. Uçuşlar değişik ülkelere göre zaman farklılıkları gösteriyor. Şu an için en son update'lerde Türk Hava Yolları'nın Londra'dan buraya uçuşunun 15 Temmuz diye duymuştum. Daha önce uçuşlar açıyorlar fakat gerçekleşmiyor. Bunlar sonuçta cancellation'larla, iptallerle sonuçlanıyor. Dolayısıyla bizim Ağustos ayının ortasından evvel kızlarımla bir görüşme gerçekleştiremeyeceğimiz görünüyor ortada. Bu durumda Ağustos, Eylül'de buradaysam Antalya'nın en güzel zamanları Ekim, Kasım'dır. Dolayısıyla ben artık Perth'e dönüşü yılın sonuna ertelemiş gibi görünüyorum. Hem burayı yaşamak hem de Perth'e acele etmemiş olacağım. Artı things happen for a reason denir ya hani bizde, her şey bir sebepten olur. Ben de zaten bu dönemde Türkiye'ye bir yıl verip, Türkiye'deki yaşantıyı görüp, deneyimleyip, bir local gibi, buranın yerlisi gibi yaşayıp, kafamdaki bu göçmenlik hikayesinin sonunun nerede end up yapacağını hesaplamaya çalışıyorum kendimce. Hani nerede yaşlanmalıyım? Neresi gurbet? Acaba bize gurbet Türkiye mi oldu yoksa Avustralya mıdır gurbet? Bu soruları son 2-3 yıldır kafamda ciddi şekilde düşünmekteydim. Bu arada bu da bana bir vesile oldu. Şu an Türkiye'de, üstelik de Türkiye'nin ve dünyanın en karışık zamanlarını, en kaoslu zamanlarını atlatıyoruz bu pandemi de dolayısıyla. Artı şu anda bir ekonomik krizin patlaması bekleniyor. Bütün bunları gördüğümde eminim ki benim de kafamda sağlıklı bir cevap oluşacak, orası mı burası mı konusuna. Çünkü ben Avustralya'yı da çok seven birisiyim bu arada. Perth'ten ayrıldığım anda Perth'ü gerçekten özleyen birisiyim. Orada çok sevdiğim arkadaşlarım var. Bunların arasında ciddi şekilde bocalamış durumdaydım karar vermekte. Bunun bu konuda bana da faydası olacağını, bu sürecin beni doğru yönlendireceğini düşünüyorum. Onun için cevap olarak size yılın sonunda Perth'e geri dönüyorum diyebilirim.
Türkiye'de bu salgına, COVID-19 salgınına yaklaşım nasıl sizce? Biz medyadan, basından okuyoruz ama bizzat orada bulunan bir kişi olarak sizin gözlemlerinizi alalım bu konuda.
Nilgün Hanım, bu soruya biraz önce de hafifçe değindiğim gibi Türkiye'de salgına yaklaşım aslında ilk başlarda çok ciddiye alınmamış gibi duruyordu. Fakat sonradan olayın ciddiyetini hükümet de kavradı, insanlar da kavradı. Özellikle bilinçli kesimimiz sokaklardan, çarşı, pazardan elini ayağını çekti. Bir diğer kesim vardı ki onlar zaten çok fazla üstünde durmadılar. Fakat bu konuda da hükümet çok etkili oldu. Yaptığı işte 65 yaş yukarısı büyüklerimizi evde tutmakla, 18-20 yaş altını evde tutmakla ya da ne bileyim işte 2 gün içeri, 3 gün dışarı yapmakla. Biz bunu biraz şu anda espriyle anlatıyoruz. O günleri geçirdik ama hatta bu konuda espriler yaptık birbirimize. 3 içeri, 5 dışarı, 2 içeri, 3 geri derken virüsü korkuttuk. İşte başını döndürdük Türkiye olarak. Virüse teslim olmadık şeklinde. Ama tabii bu işin birazcık espri tarafı, ciddi şekilde insanlar uydular. Fakat şu konuya değinmek istiyorum. Türkiye hükümeti diğer ülkeler gibi insanlara ekonomik paketler açamadılar. Açtılar kendi çapında. Kendi çapında bir takım işsizlik ödenekleri falan ayırdı. Fakat tabii bir Avustralya gibi, Amerika gibi ya da bir diğer ülkeler gibi büyük büyük paketler açamadılar. Dolayısıyla bu ekonomik krizle başa çıkabilmek adına iş yerlerini kapatabilme lüksleri olmadı. O yüzden toplu ya da nasıl diyeyim uzun süreli bir sokağa çıkma yasağı yerine bu şekilde hafta sonlarını, hani bu long weekend tatilleri ya da bir bayram tatillerinde işte toplu kalabalık ortamlara girilmeyi önlemek adına böyle şeyler yapıldı. Hiç yapılmamasından iyidir. Her ne kadar gülüp dalga geçtiysek de ben yine de olayı başarılı buluyorum. Ayrıca şu konuya da değinmek istiyorum, özellikle belirtmek istiyorum ki sağlık çalışanlarımız olayı çok güzel yönettiler. Kimse kendisini düşünmedi. Hatta canlı başla çalıştılar. Bu insanlar çocuklarını görmedi. Mutlaka oralardan bu haberleri takip ediyorsunuzdur ama hani bu insanlar ne ekstra bir ücret aldı, ne saat ücretine çalıştı oralardaki gibi. Ama hiçbirisi hiçbir şekilde para pul gözetmeksizin olaya ellerinden geldiğince, hatta fazlasıyla sahip çıktılar, yönettiler ve çalıştılar.
Söyleşinin sonuna yaklaştık. Son olarak sizin hakkınızda dilerseniz biraz da bilgi alalım. Kaç senedir Avustralya'da, Perth'te yaşıyorsunuz? Nelerle uğraşıyorsunuz? Biraz bize bunlardan bahseder misiniz?
Benim Avustralya'ya gelişim 1984 yılı. Yani şu anda söyleyince kendim bile hayret ediyorum. 36 yıl gibi bir süre geçmiş. Yaşımı da ortaya çıkardı bu sayede. Ama Avustralya artık hometownum dediğim yer oldu. Sydney'dir ilk geliş yerim. Yıllarca, uzun yıllarca Sydney'de yaşadıktan sonra Queensland'da 2,5 yıl yaşadım. Daha sonra her göçmen ailenin denemeleri gibi bir Türkiye deneyimimiz oldu. Oradan sonra tekrar yine Sydney'e gittik. Yani anlayacağınız, ben boomerang gibi Sydney'den gittiğim her yere Sydney'e geri döndüm. Ta ki bu 16 yıl önce Perth'e gidinceye kadar. Ne zaman Perth'e gittim, havalanına ilk indiğimde dedim ki oh my god, burası Sydney'in tam 50 sene önceki hali. Ve o gün kafama yazdım, ben bir gün Sydney'e geri döneceğim. Tam 12 yıl böyle geçti, bu düşünceyle geçti. Hep bir gün Sydney'e geri dönmeyi hayal ederek, işte çocukların okulları bitsin, şu da olsun, bu da olsun derken bir gün o gün geldi ve biz uçak biletlerimizi aldık. Parramatta'dan bir unit kiraladık, eşyalı, arabamızı kiraladık. Uçmaya 24 saat var, ailece hep beraber düşünüyoruz, 4 kişi. Büyük kızım dedi, siz bizi oradan oraya, oradan oraya hep sürüklediniz, şimdi yine neden Sydney? Küçük kızım dedi, ben arkadaşlarımdan ayrılmak istemiyorum. Biz dedik, acaba biz hazır mıyız tekrar Sydney'e dönmeye? O kadar aradan zaman geçti ki Sydney'e ara vereli. Neredeyse 15 yıl oldu. Ve biz bir anda karar değiştirip Perth'te kaldık. Sonra enteresan, biz o biletimizi, Sydney'e olan uçak biletimizle Bali'ye tatile gittik. Kiraladığımız unit'teki depozitimiz yandı. Yani biz o tarihten sonra 12 yıl Perth'te yaşadıktan sonra Perth'li oldum diyebilirim. Ve artık şimdi neresi senin hometown'ın dediklerinde her zaman Sydney derdim. Şimdi nacizane Perth diyorum. Ama Sydney hala sevdiğim bir şehirdir. Perth'e gelişimizin de aslında enteresan bir hikayesi var. Sydney'de Gosford'da yaşadığımız yıllarda bir tane second hand, ikinci el kitap shop'unun önünden durup basketten 50 cent bir kitap almıştım ben. O kitabın içerisinde Perth'te yaşanan bir aşk hikayesiyle birlikte Perth şehrinin ne kadar güzel olduğu o kadar harika bir şekilde anlatılmıştı ki Perth'e gitmeden hayran oldum. Daha sonra bir gün biz Perth'e tatile gitmeye karar verdik. Bir ay kadar kaldık. Yapma bir şehir gibiydi. Lego şehir gibi yapılmıştı. Çocukların eğitimi için ve o güzel şehirde yaşamak üzere her şeyimizi topladık, Perth'e taşındık. 12 yılı da anlattığım gibi geçirince şimdi artık ben gerçek bir Perth'liyim diyebilirim.
Çok teşekkür ediyoruz size bu güzel söyleşi için Feray Hanım.
Bu söyleşi için ben size çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.